Ayrım 5.
Ameni Siteo'nun Nubiye ile ilgili isteklerini yerine getirip genel valinin tutucu itirazlarını reddediyor, ekonomi uzmanlarına güvenmeyen Veziri Pazayır'a görüşlerini bildiriyor, hükümdarın istediği somut bilgileri inceden inceye hazırladıktan sonra binbir kararı almak için her gün Ramses'i görüyordu. Ve iş bu kadarla da bitmiyordu. Çünkü Mısır'ın büyük bir ülke olarak kalması için kendi rahatını düşünmeden sürekli olarak ona hizmet etmesi gerekiyordu. Seraman'a bürosuna hışımla daldığında avurtları çökmüş solgun yüzlü sekreter omuzlarının yeni bir yükü daha kaldırıp kaldıramayacağını düşündü. Yine ne var? Urhi Teşup Fenikeli Tanit'le gerçekten evlenmiş. İsabet olmuş. Bu kadının serveti tıpkı kendisi gibi oldukça dolgun. Bu bir felaket ameni. Nedenmiş o? Bizim sabık başkomutan zevke ve tembelliğe dalıp iyice uyuşacak. Onu artık sıkı bir gözetim altında tutabilmek çok zor olacak. Adamlarımı fark ettiği takdirde şikayette bulunacak ve açılacak davayı kazanacaktır. Bugün o özgür bir insan. O yapacağı kötülükleri planlarken ben onu hiçbir şeyle suçlayamadan eli kolu bağlı bekliyorum. Tanit'le konuştun mu? Onu dövmüş ve tehdit etmiş, bundan eminim. Ama kadın ona sırılsıklam aşık olmuş. Demek ki aşkı düşünmeye fırsat bulacak kadar boş vakti olanlar da varmış. İçin rahat etsin Seraman'ı. Urhi Teşup sonunda bir fetihte bulundu ama bu seferki zaferi onu ölünceye dek savaş yollarından uzak tutacak. 11. Hitit İmparatorluğu'nun başkenti Hattuşaş'ta hiçbir değişiklik olmamıştı. Yazın yakıcı sıcakların, kışın ise dondurucu soğukların hakim olduğu Orta Anadolu yaylasında kurulmuş olan Hattuşaş, en önemli anıtları fırtına tanrısı ile güneş tanrıçasının tapınakları olan aşağı kent ile soğuk görünümlü İmparatorluk Sarayı'nın hakim olduğu yukarı kentten oluşuyordu. Sarayın bulunduğu noktadan üzerlerinde kuleler ve mazgallar olan 9 kilometre uzunluğundaki şehir surları tümüyle gözetim altında tutabiliyordu. Aşağı Hitit askeri gücünün taştan simgesi olan Hattuşaş'ı yeniden görünce heyecanını yenemedi. Kadeş savaşından önce casusluk göreviyle geldiği bu kentte az kalsın hayatını kaybedecekti. Mısır diplomasisinin şefini getiren konvoy muhtemel bir saldırganın görüntüsünden bile korkacağı bu başkente ulaşmadan önce çorak stepleri aşmak ve tehlikeli geçitlerden geçmek zorunda kalmıştı. Hattuşaş dik yamaçların üzerine inanılmaz bir teknik başarı sayesinde kurulmuş olan ele geçirilmesi olanaksız bir kale gibi görünüyordu. Burası Mısır'ın misafirperver ve sıcak kentlerinden ne kadar farklıydı. Hattuşaş'a tahkim edilmiş 5 kapıdan giriliyordu. Bunlardan ikisi aşağı kente, üçü de yukarı kente açılıyordu. Son 100 kilometreden beri konvoyu eşlik eden Hitit muhafız takımı Mısır elçisini en yüksekteki Sfenks kapısına kadar götürdü. Aşağı kapıdan içeri girmeden önce Hititlerin geleneksel ayinini yaptı. Ült somun ekmeği böldü, taşın üzerine şarap döktü ve kurallar gereği şu cümleyi söyledi. Bu kaya sonsuza kadar var olsun. Mısırlı kentin üzerine pisliklerini yaymak isteyen şeytanları önlemek için kullanılan içi yağ ve bal dolu kapları fark etti. İmparator Hattuşil geleneklerde hiçbir değişiklik yapmamıştı. Aşağı bu seferki yolculuk sırasında çok yorulmuştu. Daha gençken yerinde duramaz, tehlikelerden hoşlanır ve hiç tereddüt etmeden riske atılırdı. Oysa artık olgunlaşmıştı ve Mısır'dan ayrılmak her defasında ona daha ağır bir yük gibi geliyordu. Yabancı ülkede geçirdiği süre onu eşi bulunmaz bir zevkten mahrum bırakıyordu. Ramses'in ülkeyi yönetişini görmek. Firavun Maat yasasına uyuyor ve Nefertari'nin çok sevdiği yazar Bilge Ptahhotep'in de söylediği gibi dinlemenin her şeyden iyi olduğunu biliyordu. Ramses bakanlarının uzun uzun konuşmalarına izin verir, her bir cümlenin söyleniş tarzına ve her bir yüz ifadesine dikkat ederdi. Sonra birden güneşin yeniden doğmasını sağlamak için suların derinliklerinden çıkan timsah Sobek'in hızıyla kararını verirdi. Karar apaçık ve kesin bir cümleden oluşurdu. Devletin dümenini eşsiz bir ustalıkla kullanıyordu çünkü o devletin hem gemisi hem de kaptanıydı. Onu seçen tanrılar yanılmamışlardı. Ona itaat eden insanlar haklıydılar. Çizmeli, zırhlı ve miğferli iki subay aşağı İmparator Hattuşil'in görüşme salonuna götürdü. Saray üç sivri tepeden oluşan görkemli bir doruk üzerine kurulmuştu. Yüksek kulelerinde ve mazgallarında duran seçkin askerler sürekli olarak çevreyi gözetliyordu. Ülkenin efendisi her türlü dış saldırıya karşı korunmuş durumdaydı. Bu nedenle hükümdarlık tahtından hak iddia edenler saraya karşı başarı şansı olmayan bir saldırıya girişmektense çoğu kez zehir kullanmayı tercih etmişlerdi. Hattuşil de babası İmparator Muvattalis'in ölümünden sorumlu olan başkomutan Urhi Teşup için aynı yönteme başvuracaktı. Ancak ender görülür bir beceriyle görevini yerine getiren Aşa, Urhi Teşup'un Mısır'a kaçmasını ve orada Ramses Hitit ordusu hakkında yararlı bilgiler vermesini sağlamıştı. Halkın korkuyla seyrettiği ve büyük kale diye adlandırdığı saraya bir tek kapıdan giriliyordu. Ağır bronz kapı ardından kapandığı zaman aşağı tutsak edildiği hissine kapıldı. Hattuşil'e vereceği mesaj onu iyimser olmaktan alıkoyuyordu. Yüreğine su serpen tek şey imparatorun onu bekletmemiş olmasıydı. Aşağı sütunları kalın, duvarları askeri ganimet ve madalyalarla süslü buz gibi salona alındı. Kısa boylu cılız Hattuşil saçlarını alın bağıyla tutturmuş, boynuna gümüş bir kolye, sol dirseğine bir bilezik takmış ve üzerine her zamanki gibi kırmızı siyah uzun elbisesini giymişti. Hattuşil'i tanımayan bir kimse bakışta onu önemsiz, hatta zararsız bir adam sanabilirdi. Ancak bu büyük bir gaflet olurdu. Hattuşil inatçı karakteri ve üstün strateji yeteneği sayesinde uzun bir mücadele sonunda korkunç Ulhi Teşup'u üstün gelmişti. Bu acımasız mücadele sırasında her an yanında olan güzel karısı Puteyapa ise zekasıyla askerlerin olduğu kadar tüccarların da yüreğine korku salmıştı. Aşağı sade misafir tahtlarına oturmuş karı koca hükümdarın önünde eğildi. Mısır'ın ve haddinin bütün tanrıları sizden yana olsun ve iktidarınız gökler gibi sürekli olsun. Seni oldukça uzun zamandan beri tanıyoruz Aşağı. Bu tür formalitelere gerek yok. Gel yakınımıza otur. Kardeşim Ramses nasıl? Çok iyi majeste. Kraliçenin güzelliğinin bu sarayı aydınlattığını itiraf edebilir miyim? Puteyapa gülümsedi. Bakıyorum da pohpohlama Mısır diplomasi şefinin silahlarından biri olmayı sürdürüyor. Barış içinde yaşıyoruz. Artık sizi pohpohlamaya ihtiyacım yok. Sözlerim belki biraz cüretkar ama samimi. İmparatoriçenin yüzü pembeleşti. İmparator, güzel kadınlara olan merakın hala sürüyorsa tetikte olmam gerekecek dedi. Bu zevk beni hiçbir zaman terk etmedi. İtiraf etmeliyim ki ben sadakat için yaratılmamışım. Ama yine de kendini tehlikeye atarak Ramses'i haddinin hazırladığı tuzaklardan korudun ve casus şebekemizi dağıttın. Abartmaya gerek yok majeste. Ben sadece Firavun'un planını uyguladım ve talih benden yana oldu. Bütün bunlar geçmişte kaldı. Bugün artık geleceği kurmamız gerekiyor. Ramses de aynı şeyi düşünüyor. Haddi ile yapılan barışı güçlendirmeye çok önem veriyor. İki halkın da mutluluğu bu barışa bağlı. Puteyapa, bu sözlerini duymaktan hoşnutuz dedi. Aşağı konuşmayı sürdürdü. Firavun'un niyetini açıklamama izin verin. Onun için iki ülke arasındaki çatışma dönemi bir daha canlanmamak üzere sona erdi. Bundan böyle hiçbir şeyin barışı bozmasına izin vermemeliyiz. Hattuşil'in yüzü karardı. Bunu vurgulamaktaki amaç nedir? Hiçbir şey majeste. Kardeşiniz Ramses'in tek isteği en içten duygularını öğrenmeniz. Bana gösterdiği bu güven için ona teşekkür edersin ve mükemmel bir uyum içinde olduğumuzu açıklarsın. Halklarımız ve müttefiklerimiz buna sevinecekler. Bununla birlikte... Mısır diplomasisinin şefi göğüs hizasında kenetlediği ellerine çenesini dayadı ve düşünceli bir hal aldı. Ne var Ayşe? Mısır zengin bir ülke majeste ve düşmanlarının iştahını kabartmaya devam ediyor. İmparatoriçe araya girdi. Mısır'ı kim tehdit ediyor? Libya'da yeniden karışıklık başladı. Firavun'un böyle bir başkaldırıyı ezemeyecek durumda olduğunu söylemeyeceksiniz herhalde. Yine de Ramses çabuk harekete geçmek ve etkili silahlar kullanmak isterdi. Hattuşil'in meraklı gözleri Ayşe'yi dikkatle inceledi. Silahları yetersiz mi? Firavun saldırı silahlarını imal etmek ve Libya tehdidini ortadan kaldırmak için Haddi İmparatoru kardeşinin oldukça çok miktarda demir göndermesini arzu ediyor. Mısır diplomasisinin şefinin bu sözlerini izleyen uzun bir sessizliğin ardından Hattuşil sinirli bir hareketle kalktı ve görüşme salonunu arşınlamaya başladı. Kardeşim Ramses benden gerçek bir servet istiyor. Bende demir yok. Olsaydı da onu kendi ordum için saklardım. Kendisi bu kadar zengin olan Firavun beni fakir düşürüp Haddi'yi yıkmak mı istiyor yoksa? Hiç stoğum kalmadı ve şimdi demir imal etmenin zamanı değil. Aşağı soğukkanlılığını korudu. Anlıyorum. Kardeşim Ramses Libyalıları başından savmak için elindeki silahları kullansın. İleride hala demire ihtiyacı olursa uygun miktarda göndeririz. Ona bu isteğinin beni şaşkına çevirdiğini söyleyin. Bu sözlerinizi ona ileteceğim majeste. Hattuşil yeniden yerine oturdu. Şimdi esas konuya gelelim. Kızım Ramses'in büyük kraliçesi olmak için Haddi'den ne zaman ayrılacak? Doğrusu bu tarih daha saptanmadı. Buraya bana onu bildirmek için gelmedin mi? Böylesine önemli bir kararı vermeden önce iyice düşünmek gerekir. İmparatoriçe araya girdi. Diplomatça konuşmayı bırakalım artık. Ramses güzel iseti boşamayı, bizim kızımızı Mısır kraliçesi yapmayı kabul ediyor mu, etmiyor mu? Durum nazik majeste. Mısır adaleti boşanmayı kabul etmez. Hattuşil kupkuru bir sesle ülkenizin kanunlarını bir kadın mı yapıyor yoksa diye sordu. Bu iset ve arzuları bana vız gelir. Ramses Nefertari'nin yerini alsın diye onunla evlendi. Nefertari barışın kurulmasında çok önemli bir rol oynayan gerçek bir kraliçeydi. İset ise önemsiz biri. Anlaşmamızı kesin olarak perçinlemek için Ramses'in bir hisitliğiyle evlenmesi zorunlu. Belki de kızınız ikinci eş olabilir ve o Mısır kraliçesi olacak ya da... Hattuşil cümlesini tamamlamadı. Sanki kullanacağı sözcükler kendisini dürkütmüştü. İmparatoriçe yatıştırıcı bir ifadeyle Ramses teklifimizi reddetmek için neden bu kadar diretiyor diye sordu. Çünkü bir firavun eşi büyük kraliçeyi boşayamaz. Bu maat yasasına aykırı olur. Bu durum kesin mi? Korkarım ki öyle majeste. Ramses bu uzlaşmaz tutumunun neyle sonuçlanacağının bilincinde mi? Ramses'in sadece bir kaygısı var. Doğru yoldan sapmamak. Hattuşil ayağa kalktı. Bu görüşme bitmiştir. Firavun kardeşime şunu söyle. Ya kısa zamanda kızımla evlenmek için bir tarih saptar ya da savaş kaçınılmaz olur. 12. Sırtı ağrıyan Amini'nin masaj yaptırmaya ayıracak vakti yoktu. Üstelik sanki yaptığı iş yeterli değilmiş gibi kralın yeniden doğma töreninin ikincisini hazırlamak için Kaha'ya yardım etmesi gerekiyordu. Sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Ramses ise bu olayı başka bir zamana ertelemek istiyordu. Ama büyük oğlu geleneksel metinlerin emirlerinin yerine getirilmesi konusunda hiçbir taviz vermiyordu. Ameni Kaha'nın kararlılığını beğeniyor ve onunla edebiyat konularını tartışmaktan hoşlanıyordu. Ama günlük işleri o kadar yoğundu ki Firavun'un özel sekreteri ve sandalet taşıyıcısının güzel bir metni zevkle okuyup yorumlamaya fırsatı yoktu. Ramses büyük konsey toplantısında güney eyaletlerinde bir ağaç dikme kampanyası başlattığını açıklamış ve geç kalan bent tamirlerinin sorumlularını azarlamıştı. Toplantıdan sonra Ameni ve kral sarayın bahçesinde gezintiye çıktılar. Majesteleri aşağıdan haber aldı mı? Hattuşaş'a sağ salim ulaşmış. Hattuşil'i vazgeçirmek kolay olmayacak. Aşa birçok görevi yüzünün akıyla tamamlamadı mı? Bu kez manevra alanı çok dar. Burada benimle yalnız kalmayı istediğine göre söyle bakalım. Büyük konsey üyelerinin duyamayacağı kadar gizli haberler neler? Önce Musa, sonra da bir olay. Musa mı? Musa ve Yahudiler kötü durumda. Herkes onlardan korkuyor ve onlar da hayatta kalabilmek için her adımda büyük mücadeleler vermek zorunda kalıyorlar. Şayet biz müdahale edecek olursak sorun çabucak halledilecek. Ama söz konusu olan bizim çocukluk arkadaşımız Musa ve biliyorum ki sen işleri oluruna bırakmaktan yanasın. Madem yanıtımın ne olacağını biliyorsun, soru sormaya gerek var mı? Çöl polisi her an tetikte. Eğer Yahudiler Mısır'a dönmeye kalkışırlarsa kararın ne olur? Onlar geri döndükleri zaman Musa da ben de hayatta olmayacağız. Olay neydi? Beklediğimiz günlük acil yükü gelmeyecek. Nedenini biliyor musun Ameni? Üreticilerle görüşen Fenikeli tüccardan uzun bir rapor aldım. Çok güçlü bir dolu fırtınası. Zaten hastalıklı olan ağaçlara çok zarar vermiş. Bu yıl hiç ürün elde edilemeyecek. Böyle bir felaket daha önce yaşanmış mı? Arşivlerden görebildiğim kadarıyla evet. Neyse ki çok ender rastlanan bir olaymış. Stoklarımız yeterli mi? Tapınaklara hiçbir kısıtlama getirilmeyecek. Stoklarımızı tamamlamak için bir sonraki günlük ağacı rekoltesinin olabildiğince çabuk teslim edilmesi konusunda Fenikeli tüccarlara emir verdim bile. Raya sevinç içindeydi. Normalde aşırılıktan kaçan biri olmasına rağmen bu defa kendini içkiye kaptırmış, kupa kupa sert bira içiyordu. Başı biraz dönüyordu ama sonunda mutlak zafere ulaştıracak yolda elde ettiği küçük başarıları görünce nasıl sarhoş olunmazdı. Suriyeli yurttaşlarıyla girdiği ilişkilerden aldığı sonuç umutlarının çok üstünde olmuştu. Raya tarafından yayılan alev yenilenlerin ve kıskançların tükenmeye yüz tutmuş enerjilerini yeniden canlandırmıştı. Suriyelilere siyasetinden hayal kırıklığına uğradıkları Hattuşili gevşeklikle ve Mısır'ı fethedememekle suçlayan Hititliler de katılmıştı. Raya'nın depolarından birinde yapılan gizli bir toplantı sırasında Urhiteşup'la karşılaşmaları hem Suriyelileri hem de Hititlileri coşturmuştu. Bu çapta bir şefli iktidar bir gün muhakkak ellerine geçecekti. Raya'nın Urhiteşup'a ileteceği daha başka güzel haberler vardı. Ama şu anda Pir Ramses'in en gözde yeni evli çiftinin onuruna çıplak dans eden üç Nubyeli kadını hayran hayran seyreden Urhiteşup'u bekliyordu. Zengin Fenikeli kadın cennet ve cehennem hayatını bir arada yaşıyordu. Cennette yaşıyordu çünkü sevgilisi günün ve gecenin her saatinde tükenmez tutkusu ve onu zevkten kendinden geçiren kaba gücüyle Tanit'i çok hoşnut ediyordu. Cehennemde yaşıyordu çünkü tepkileri önceden kestirilemeyen bu canavarın kendini hırpalamasından korkuyordu. O güne dek keyfince yaşamaya alışık olan Tanit hem memnuniyet hem de korku içinde yaşayan bir tutsağa dönmüştü. Tanit Urhiteşup'un 100 kadar davetlisi tek göz olmuş, 3 genç dansözü seyrediyordu. Kızların yuvarlak ve diri göğüsleri, ince uzun bacakları bu konuda en deneyimli olanları bile heyecanlandırıyordu. Ama bu nefis sanatçıların dokunulmazlıkları vardı. Görevleri sona erince hiç kimseyle konuşmadan gözden kayboluyorlardı. Böylesine kaliteli bir gösteriyi izlemek isteyenlerin bunun gibi görkemli bir şölenin yapılmasını beklemeleri gerekiyordu. Urhiteşup koreografinin en ufak bir anını bile kaçırmamak için herhangi bir sözleşmeyi imzalamaya hazır olan iki iş adamı ile görüşen karısının yanından ayrıldı. Hititli bir salkım üzüm aldı ve üzerine asma yaprağı resimleri yapılmış bir sütunun yanındaki yastıkların üzerine oturdu. Sütunun öteki yanında Reha oturuyordu. Orkestra çaldığı sürece iki adam birbirine bakmadan alçak sesle konuşabilirlerdi. Bu kadar aceleyi gerektiren bir şey mi var Raya? En güzel vazolarımı satarken oldukça indirim yaptığım bir saraylıdan ilginç bir bilgi edindim. Bir dedikodu nedeniyle saray halkı büyük bir heyecan içindeymiş. İki günden beri dedikodunun gerçek olup olmadığını araştırıyorum. Olay bana ciddi görünüyor. Söz konusu olan ne? İmparator Hattuşil barışı perçinlemek için kızının Ramses'le evlenmesini istiyormuş. Sıradan bir diplomatik evlilik daha. Bunun ne önemi var? Hayır hayır, Hattuşil kızının kralın büyük kraliçesi olmasını istiyormuş. Mısır tahtında titizli bir kadın mı olacak? Tam tamına öyle. Akıl almaz bir şey. Ramses'in güzel İset'i boşamayacağı ve Hattuşil'in ultimatomunu reddedeceği söyleniyor. Yani? Bir savaş umudu. Bu bizim planlarımızı alt üst edebilir. Bunu söylemek için daha erken. Bana kalırsa bu dedikodunun doğruluğundan emin olana kadar planlarımızı aynen uygulamak daha iyidir. Aşağı imparatorla pazarlık etmek için Hattuşaş'ta bulunuyor. Orada hala dostlarım var. Yakında olup bitenler hakkında onlardan bilgi alırız. Hepsi bu değil. Sizi ilginç bir kişiyle tanıştırmak isterdim. Nerede? Bahçede saklanıyor. Birlikte odama gidin ve beni orada bekleyin. Asmaların arkasından geçip eve çamaşırhaneden girin. Bu şölen biter bitmez yanınıza geleceğim. Sonuncu davetli de gidince Tanit kollarını Urhiteşop'un boynuna doladı. İçindeki ateşi ancak sevgilisi söndürebilirdi. Sevecen bir elle onu yatak odalarına doğru götürdü. Burası lüks mobilyaları, buhurdanı ve çiçekleri açmış buketleriyle tam bir aşk yuvasıydı. Fenikeli kadın daha odanın eşiğini aşmadan elbisesini çıkardı. Urhiteşop onu odaya itti. Tanit bu hareketi önce yeni bir aşk oyunu sandı ama Suriyeli tüccar Raya ile yanındaki köşeli yüzü, kıvırcık saçlı ve zalim bakışlı garip adamı görünce donup kaldı. Kimsiniz diye sordu. Yanıt Urhiteşop verdi. Bunlar benim dostlarım dedi. Çok korkan Tanit kaptığı keten bir çarşafla vücudunu örtmeye çalıştı. Şaşırmış olan Raya Hititli'nin bu görüşmeye neden Fenikeli kadını karıştırdığını bir türlü anlamıyordu. Zalim bakışlı adam ise hareketsiz duruyordu. Urhiteşop, Tanit'in burada konuşulacak olan şeylerin hepsini duymasını istiyorum dedi. O bizim suç ortağımız ve müttefikimiz olacak. Bundan sonra onun serveti bizim davamıza hizmet edecek. Ve en ufak bir hatası ölümle cezalandırılacak. Anlaştık mı? Yabancı adam kabul ettiğini belirtircesine başını salladı. Raya onu taklit etti. Görüyorsun ya sevgilim, bizden ve bize itaat edenlerden kaçma şansın yok. İyice anlatabildim mi? Evet, evet. Bize kayıtsız şartsız destek verecek misin? Sözüm söz Urhiteşop. Pişman olmayacaksın. Urhiteşop karısının memelerini sağ eliyle okşadı. Bu basit hareket Tanit'i saran panik havasını dağıtmaya yetti. Hititli Raya'ya doğru dönüp, konuğunu bana tanıt dedi. İçi rahat eden Suriyeli tüccar yavaş yavaş anlatmaya başladı. Şansımız var hem de çok. Casus şebekemiz Ofir adında bir Libyalı büyücü tarafından yönetiliyordu. Olağanüstü güçlere sahip olmasına ve kral ailesine ağır darbeler indirmesine rağmen yakalanıp öldürülmesi küçük topluluğumuz için büyük bir kayıp oldu. Ama artık birisi Ofir'in taşıdığı meşaleyi devralmaya ve onun öcünü almaya karar verdi. Onun erkek kardeşi Malfi. Urhiteşop Libyalı'yı tepeden tırnağa süzdü. Övgüye değer bir karar. Ama elinde ne gibi olanaklar var? Malfi Libya'nın en iyi silahlandırılmış kabilelerinden birinin reisidir. Mısır'la savaşmak ise onun tek yaşam nedenidir. Peki, her dediğimi itiraz etmeden yapmayı kabul edecek mi? Ramses'i ve Mısır İmparatorluğunu yok etmeniz koşuluyla buyruğunuza girecek. O zaman anlaştık. Müttefikimiz Libyalı ile aracılığımı sen yapacaksın. Adamları eğitimlerine devam etsinler ve harekete hazır olsunlar. Malfi sabretmesini bilecektir efendim. Libya firavunun sebep olduğu yaraların öcünü kanla almak için yıllardan bir umutla bekliyor. Benim talimatımı beklesinler. Libyalı tek kelime söylemeden kayboldu. 13. Güneş doğalı bir hayli olduğu halde Piramses sarayı hala derin bir sessizlik içindeydi. Günlük işler hiç aksamadan devam ediyordu etmesine ama herkes en ufak bir gürültü yapmaktan kaçınıyordu. Aşçılardan oda hizmetçilerine kadar bütün görevliler adeta birer gölge gibi sessizce dolaşıyordu. Ramses'in öfkesi bütün personel üzerinde bir terör havası estiriyordu. Hükümdarı gençliğinden beri tanıyan yaşlı hizmetçiler onu hiç bu kadar kızgın görmemişlerdi. Set'in önlenemez gücü, kurbanlarını şaşkına döndüren bir fırtınanın şiddetiyle kendini göstermişti. Ramses'in dişleri ağrıyordu. 55 yaşına gelen Ramses ilk kez bedensel bir acıyla karşılaşmıştı. Sarayın diş hekimleri tarafından uygulanan tedavinin yetersizliğine öfkelenen hükümdar, hepsine gözüne görünmemelerini emretmişti. Ameni'nin dışında hiç kimse firavunun öfkesinin başka bir nedeni daha olduğunu bilmiyordu. Hattuşil görüşmelerin devam ettiğini bahane ederek aşağı Hitit başkentinde alıkoyuyordu. Onu bir rehin olarak tutuyor olmasındı. Saray halkının tek umudu bir kişi üzerinde toplanmıştı. Krallığın başhekimi. O da hükümdarın ağrılarını dindiremezse Ramses'in öfkesi daha da artacaktı. Ramses tüm acısına rağmen Ameni ile çalışmalarını sürdürüyordu. Kralın aksi tutumuna tahammül edebilecek tek kişi olan Amini de sürekli homurdanan ve saray halkının pohpohlamalarından nefret eden biriydi. Çalışma sırasında sevimli görünmeye ihtiyaç yoktu ve kralın aksi olması da acil dosyaları ele almaya engel değildi. Firavun, Hattuşil Mısır'la alay ediyor dedi. Amini, belki de bir çıkış yolu arıyordur dedi. Senin onun önerisini reddetmen bağışlanmaz bir hakaret. Ama yeni bir çatışma başlayacaksa bu kararı veren kişi Haddi İmparator olacak. Bu ihtiyar tilki sorumluluğunu benim üzerime yıkacaktır. Aşağı diplomasinin bütün kurnazlıklarını bilir. Hattuşil'i şaşkına döndüreceğine eminim. Yanılıyorsun. Haddi İmparator intikam almaya kararlı. Aşağı sana bir mesaj iletir iletmez gerçeği öğreneceğiz. Kullandığı şifre sayesinde özgür mü tutsak mı olduğunu anlayacaksın. Zorla alıkonduğu apaçık belli. Kapıya hafifçe vuruldu. Kral, kimseyi görmek istemiyorum dedi. Kapıyı açmaya giden Amini, belki de gelen başhekimdir dedi. Kapının eşiğinde hükümdarı rahatsız ettiği için tir tir titreyen baş mabeyinci duruyordu. Başhekim geldi diye mırıldandı. Majesteleri onu kabul edecekler mi? Amini ile baş mabeyinci bir ilkbahar sabahı kadar güzel, yeni açan bir lotus kadar taze ve Nil'in ortasında parıldayan bir dalga gibi göz alıcı olan genç bir kadına yol vermek için kenara çekildiler. Sarıya çalan saçları, yumuşak hatları ve pürüzsüz bir yüzü olan genç kızın yaz mavisi gözleri yumuşacık bakıyordu. İnce uzun boynunda lacivert taşından bir kolye, el ve ayak bileklerinde kırmızı akik bilezikler vardı. Keten elbisesi sıkı ve dik göğüslerini, dar fakat eşsiz bir şekilde biçimlenmiş kalçalarını, uzun ve ince bacaklarını ortaya seriyordu. Adı güzel, mükemmel, eksiksiz anlamına gelen Neferet'ti. Ona bundan daha uygun bir ad bulunabilir miydi? Kadınlara ilgi duymaya vakti olmayan ve onları dikkatlerini teknik bir papirüsün üzerinde yoğunlaştırmaktan aciz yaratıklar olarak gören Amini bile bu başhekimin Nefertari'nin güzelliği ile rekabet edebileceğini kabul etmek zorunda kaldı. Ramses, çok geç geldiniz diye sızlandı. Üzgünüm majeste, küçük bir kızın hayatını kurtaracağını umduğum bir ameliyat yapmak için taşrada bulunuyordum. Meslektaşlarınız budala ve yeteneksiz. Tıp aynı zamanda hem bir bilim hem de bir sanattır. Belki de onlar ustalıktan yoksundurlar. İyi ki yaşlı doktor Pariyamaku emekli oldu. Artık kimseyi tedavi etmeye kalkışmadığına göre insanların sağ kalabilme şansı artmıştır. Siz acı çekiyorsunuz. Acı çekmeye vaktim yok Neferet. Beni çabucak iyileştirin. Amini az önce Ramses'in incelemesine sunduğu hesapla ilgili papirüsü dürdü, Neferet'i selamladı ve bürosuna döndü. Firavun'un sandalet taşıyıcısı onun acı çığlıklarını duymaya ve kan görmeye dayanamıyordu. Majesteleri ağzını açabilirler mi? Neferet önlü hastasını muayene etti. Herkesin imrendiği hekimlik mertebesine ulaşmadan önce diş hekimliğinden genel cerrahiye kadar göz hekimliği alanı da dahil birçok uzmanlık dalında öğrenim görmüş ve çalışmıştı.